Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Biraz tabii kötü bir kameradan, daha doğrusu kamerayı da ışıklandırmam kötü, kusura bakmayın tekrardan. Bugün konumuz zaten daha çok hocamızı izleyeceğiz. Operatör Doktor Berk Karataş'la Cinsel Bilgi İyidir serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün birçok insanın kuzeninin merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Evet, boyu mu işlevi mi aslında? Olay bu. Yani bunu konuşacağız kaba tabirle. Hocamızı alacağım birazdan. Haftaya cumartesi Barış Özcan giriyor arkadaşlar kanalımıza. Şimdiden yerinizi alın ve yayını kurduk zaten. Bildirimleri açabilirsiniz. Hocam hazırsanız bir şöyle yapın. Tamam, süper. Ve karşınızda Berk Karataş. Hocam pardon. Şöyle. Hoş geldin.
Ya maç sunar gibi bırak.
Biraz enerjik girelim hocam. Çünkü bugün önemli bir konu var. Herkes
Kimin
nasıl?
için? Senin için mi bırak?
Hocam bütün insanlık için önemli bir konu. Bugün nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim hocam. Sağ olun. Yanlış söylüyorsam düzeltin. Çok erkeklerin çok takıntılı olduğu bir konu. Bunun psikolojik yanları ayrı bir dert zaten de. Gerçekten çok kişi geliyordur size böyle diye düşünüyorum. Cidden büyük bir sorun.
Yani aslında çok sorun değil ama işte sorun
Sorun
yapılabilir.
olmayan şeyi sorun yapan erkekler sorun. Daha çok. Siz zaten şimdi anlatırsınız.
Yani
Sesiniz.
şöyle söyleyeyim. Mesela mikro peniste gelen çok az erkek var. Hani gerçek sorun olup da gelenler çok az. Genelde gelenler biraz sonra bahsedeceğim bazı sebeplerden dolayı geliyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben daha çok şey yapıyorum yani bu işin normal olduğunu ve nasıl söyleyeyim, yapılmaması gerektiğini ikna etmeye çalışıyorum aslında. Tersini yapıyorum yani adam büyütmek için geliyor. Ben diyorum bak gerek yok şöyle olur böyle olur falan diye. Ama söylersen %90'ını ikna edemiyor.
Mesela
Başarısız olduğu konu bu.
yayın öncesi ben şunu sorayım. Bazı sitelerde çok geliyor mesela dünya penis boyu haritası falan tarzında. İşte Asya toplumlarında daha küçük olduğu biliniyor. Mesela sorun olsaydı zaten bir kere orada olurdu bu sorun ama bunun bir sebebi var mı biliyor musunuz? Bu çok kafama takılan bir şey.
Anlatayım o zaman. Yani
Aa, tamam. Zaten
başlayalım.
varmış. Tamam,
Yani o
tamam.
sorunun cevabı burada yatıyor zaten.
Tamam hocam ben sizi bırakıyorum. Seyircimizle baş başa ve geriye geçip ben de sizi dinliyorum. İyi yayınlar hocam.
Tamam. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Şimdi penis büyütmeden ziyade penis büyüklüğüyle ilgili konuşacağız bugün. Tabii ondan önce hemen şunu söyleyeyim. Uyarımı yapayım. Krem, yağ, hap vesaire penisi büyütmez diye buraya kocaman yazdım. Yani internet üzerinde ya da başka yerlerde satılan hiçbir ürün, hap olsun, sürülen bir şey olsun bu penisi büyütmez. Bununla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yok. Bununla ilgili zaten büyüttüğüne dair bir delil de yok. Onun için bu tuzağa düşmeyin. Bunların hepsi tuzak. Dolayısıyla penisi büyütme yöntemlerini anlatacağız. Bunun dışında başka bir yöntem yok. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Yani bizde de hata var. Aslında baştan hep penis büyüklüğü ile ilgili konuşurken aslında şimdi sonuçta penis bir şekilde sertleştiği zaman vajine girecek. Hep vajini ihmal ediyoruz. Onun için bugün özellikle vajen ile ilgili bilgiler de koydum ve burada özellikle cinsel uyumu anlatacağım. Benim Buran sorduğu sorunun cevabı aslında burada. Şimdi vajina şurasını rahim düşünürsek rahim ağzı var. Vajinanın girişi, ön kısmı. Burası ortalama 2-2,5 santimetre genişliğinde. Bu doğum yapmış bayanlarda biraz daha fazla olabilir. Böyle vajina düz bir boru şeklinde değil, böyle huni şeklindedir. 5-6 santimetre arka taraf. Şimdi tabii erkeklerde penis ölçmek çok kolay ve çok fazla çalışması var. Yani böyle 15-20 binlik seriler var ama kadınlarda çok daha az. Çünkü vajina ölçmek için bir şekilde kadının vajinasına girmek, gelişimsel bir şeyler yapmak lazım. Bazen de MR'la ölçüyorlar çünkü. Yani içeriye jel veriyorlar. MR görüntüsü burada ölçüyorlar. Çok fazla çalışma yok ama olan çalışmalar da çok iyi çalışmalar. Ortalama uzunluğun 9,6 santimetre olduğunu biliyoruz. 7,6 ile 17 arasının da normal olarak kabul ediyor. Yani 7,6 santimetre uzunluk artık küçük dar küçük yani vajina 17 üzeri büyük vajina olarak diye kabul ediliyor. Şimdi erkekte ölçmek daha kolay. Tabii erkekte sertken ölçmüyoruz biz. Hani kişi kendi kendine sertken ölçebilir ama Biz sertliğine ölçmüyoruz. Zaten dünya üzerindeki rakamlar da sertlik de değil de daha çok çekerek ölçülür. Mesela bir kişinin çekerek ölçtüğü zaman 13 santimetre ise penis boyu sert haldeyken 12,5-13,5 arasında gider gelir. İyi sertlikte daha fazla uzunluk, hafif sertte daha kısa uzunluk olur. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ortalama uzunluk 13,7, kalınlık dediğim çevre. Yani şöyle ölçüldüğü zaman 8,8 santimetre gergin hali. 13,4'e 9,1 santimetre de dünya. Yani ortalama 13-14 santimetrelik bir penis aralığına ortalama diyoruz. Normal demiyoruz. Ortalama diyoruz. Peki normali ne? Normal 9 ila 16 santimetre. 9 santimetrenin altına mikro penis denir. Ve bu bir hastalıktır. Bu bir sorundur. Evet, genetik olabilir mi? Burak biraz önce bahsettiği gibi mesela Asyalılarda bu rakamlar bu civarda. Onlarda mikro penis sınırı daha fazla. Ama bayanlarda da vajinal uzunluk mesela 6 santim olduğu için, penis de 6 santim olduğu için mutlular. İşte cinsel uyumluluk da bu. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi evlilik, samimiyet, bağlılık ve şehvete bağlı. Şehvet de doğal olarak cinsel uyuma bağlı. Tabii cinsel uyum için bilgi, kültür vesaire bir sürü şey geçerli. Ama fiziksel uyum da gerekir. Yani 16 santim penis uzunluğu olan birisi, 9 santim vajinal derinliği olan bir bayan olduğu zaman ne olur? Buraya rahim ağzına dayanabilir. Kadının canı yanabilir. Erkek de penisini tam itemediği için içeriye bu sefer has kaybı olabilir. İşte burada fiziksel uyumsuzluk devreye girer. Burada şunu söylemeyi unuttum. Şimdi vajinini şöyle şu şekilde düşünürseniz bu YouTube kanalında G noktası ile ilgili kadınlardan bir video vardı. Orada da bunu söylemiştim. Vajenin en hassas yeri ön 1/3 üst duvar, yani şu kısımdır. Aslında vajenin ön tarafta 1/3'lük kısmı, yani şu kısım en fazla hassas olan yer. Dolayısıyla denir ki, yani ortalama diyelim ki 13 santimetre uzunluğu olan bir vajinal uzunluğu olan bir kısımdır. Burası 4-5 santimetredir. Dolayısıyla 9 santimetrenin yeterli olduğu da buradan çıkıyor zaten. Çünkü ittiği zaman bu kısmı dolduracağı için tamamen burada şey yeterli. 9 santimetre ve üstü vajinal boyunluk yeterli. Yani burada bir cinsel uyum gerekiyor. Şimdi tabii penisin bazen soru soruyorlar. İşte benim çocuğum 15 yaşında penis boyu bu. 9 yaşında penis boyu bu. 3 aylık penis boyu bu. Acaba büyük mü küçük mü? Onun cevabı da böyle burada. Şimdi bizim hayatımızın belli dönemlerinde testosteron pikleri var. Yani testosteron artıyor. Bu mesela anne karnında 3. ayda artar. Doğduktan sonra 3. ayda artar ve burada penis uzunluğu yaklaşık 3.9. Bakın 3. aydan doğduktan sonra 11 yaşına kadar yaklaşık 2 katına falan çıkıyor. Bu bölgede bir de 11 yaşında başlıyor pik, 20 yaşına kadar tepe noktasını yapıyor. 20 yaş en yüksek olduğu yön. Dolayısıyla 11 ile 20 arasında 13-14 santimetreyi bulması gerekiyor ortalama. Ama 9 santimetrenin üzeri olursa normal diyor. İşte ortalama bulsa iyi olur. Şimdi burada soru şu, bunu anlatmamdaki sebep şu. 13-14 yaşındaysanız eğer penis boyunuz yaşıtlarınıza göre küçük olabilir, büyük de olabilir. Bu bir şey değiştirmez. Bazen şöyle oluyor. Bir yaz gidiyor, kişi hiç boyu uzamamış diyor. Bir yaz geliyor, inanılmaz boyu uzamıyor. Yani bu döngü herkeste farklı olabilir. Kişi 11 yaşında değil de 13 yaşında bu döngüye girebilir. 15 de girebilir. Çok hızlı girebilir. Önemli olan şu. 20 yaşına geldiği zaman, 20 yaşına geldiği zaman bu rakamları 9-16 arasını yakalayabiliyor mu, yakalamıyor mu? Buradan çıkan sonuç da şu demektir. Bunu anlatmamdaki diğer sebep, 20 yaş altında penis büyütme ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Doğru değil. Yani 20 yaş altında, çünkü penis büyümeye devam edebileceği için bu yöntemlerden hiçbirisi yapmak doğru değil. Şimdi erkekler neden penis büyütmek istiyor? Bu çok önemli bir soru. Tabii burada büyüklük takıntısı var bazı erkeklerde, onu biliyoruz. Bu birazcık hani genelde nasıl sosyopsikolojik bir sorun. Tabii bununla daha çok cinsel terapistler ilgileniyor. Ben bunu fark edersem Hiç işlem yapmıyorum ve cinsel terapiye yönlendiriyorum kişiyi. Burada sadece penis büyütmeyle ilgili hayatının büyüklük üzerine, yani çok büyük işler yapmak, çok büyük başarılar elde etmek gibi bunun üzerine kurulu insanlar bu olabiliyor. Beni ilgilendiren konu cinsel sorunlar. Yani kişi bazen cinsellikteki olan sorunları penisini büyüterek kapatabileceğini sanıyor. Mesela erken boşalan birisi, diyelim ki penisini vajine giriyor, 30 saniyede boşaldı. Yani 30 saniyeden daha önce boşaldı. Bunu penisini büyüterek kapatmak istiyor. Ama sonuçta elimizde biraz daha büyük ve yine aynı şekilde boşalan penis olabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Burada ben bunu çok dikkat ediyorum. Eğer penis, birisi penis büyütmek istiyorsa erken boşalması var mı, sertleşme bozukluğu var mı, cinsel isteksizliği var mı? Bunlar çok önemli. Partnerle ilgili durumu da anlatacağım şimdi. Erken boşalmasını düzelttiğiniz zaman kişiyi, yine yapılan bilimsel araştırmalar ve benim de tecrübelerim, %90 oranında artık penisini büyütmek istemiyor. Bu çok önemli. Yani burada dolayısıyla bunu yakalamak lazım. Özenti çok önemli. Öyle biliyorsunuz, porno filmler var, bol miktarda izleniyor. Güzel photoshoplar var, adamlar çok güzel, kadınlar da çok güzel. Böyle bir sanki hani bütün dünya, bütün erkekler böyleymiş gibi. Hiç lekesiz vajinalar, böyle dümdüz, çok büyük penisler, biş gibi. Ama tabii burada kamera hileleri var, özentiler var. Şimdi partner isteği çok önemli. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bunu ben yaptım. Bunun bilimsel bir açıklaması yok. Tamamen tecrübesinden. Bir partnerin böyle istediğini sananlar var. Sanan bir grup var. O enteresan. Bir de gerçekten isteyenler var. Gerçekten isteyenler de şöyle oluyor genellikle. Yani mesela eşinin penisi 11 santim oluyor. Diyelim. Kadının da genişliği 16 santim. Yani uzunluğu. Burada bir kayıp var 5 santimetre. Kadın diyor ki biraz daha büyük olsa daha iyi olur diyor. Bu gerçekten isteyenler. Burada problem sananlar da. Yani şöyle mesela diyor ki kişi. Hocam diyor, ben de penisimi büyütmek istiyorum. Niye? Diyor ki eşim diyor mutlu olmuyor ilişkide. Peki diyorum, sordun mu? Yani niye mutlu oldun? Sormadım. Sence? Bence penisim küçük olduğu için mutlu olmuyor. Ya 10 yıllık eşim bir sor niye mutsuzsun diye. Yok. Öyle olduğunu sanıyor. Bunu eşine de aktarmıyor. Ama daha önceki videolarda, YouTube videolarında anlatmıştım. Şöyle bir özellik var ki bu çok önemli. Bakın, kadınların %70'i ilişki sırasında hem vajinal hem de klitoral uyarı isterlermiş. Öyleymiş bilimsel çalışmalar. %20'si sadece klitoral uyarı ister. %10'u sadece vajina uyarıyla orgazm olabiliyorum der. Yani sizin eşiniz zaten şu kategoride, bu kategorideyse, yani %90 böyledir. Penis boyunun bir önemi, çok bir önemi kalmıyor yani. Burada çünkü klitoris uyarısı çok önemli. Ama eşiniz bu kategorideyse evet, penis boyu önemli olabilir. Zaten orada da gerçekte dediklerim de bunlar. Ama kişi daha bunları bilmeden, eşinin nasıl orgazm olduğunu bilmeden sanıyor. Yani diyor ki aynı bastırırken boşalma gibi. Penisini büyütünce bu durum geçecek zannediyor ama bu durum geçmiyor. Hatta bence daha büyük sorunlar oluyor diyebiliriz. Şimdi bir kişi, mikropenis bir hastalık, bundan bahsetmeyeceğim ama yani ciddi bir şey. Eğer kişinin penisi 9 cm'den küçükse birçok araştırma yapmak lazım. Hormonsal dengelerine bakmak lazım. Evet, genetik olarak bazı kişilerde bu olabilir ama mutlaka araştırma yapıp bunun genetik olduğunu söylemek lazım. Peki bir kişi penisini büyütmek isterse ne yapıyoruz? İki tane yöntem var. Hangisini uygularsan uygula. Uzunluk konusunda 1 ila 3 santimetre bir uzunluk elde ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, şuraya kocaman yazayım. 12 santimetre olan bir penis 16 santimetre olmaz. Yani olan hastalar var ama olmaz. Yani bu olan hastalar iyi bir örnek değil. Dolayısıyla bu kadar büyütmemiz mümkün değil. Yani makro penise yaklaştırmamız nerede o? 16 santimetre. Pek mümkün değil. Burada hedefimiz 1 ila 3 santimetre. Hatta ben şöyle diyorum hastalara. Mesela örnek vereyim. Hasta geldi. Penis boyu 12.8 santimetre. Kalınlığı da 8.3 çevresi. Diyorum ki minimum 1 santim. 13.8'e 9.3 olacaksa bu ya da bu tedavi yok. Hedefim bu. Senin bu mutlu ederse bunlara başlayalım. Bu monte etmezse başlamayalım. Çünkü bu minimum her zaman oluyor. Bir santim her zaman oluyor. Ama kim hastada 1,5 oluyor, kim hastada 2 oluyor, kim hastada 2,5. Ha bizim 3,8 santimetre olan hastamız var. Ama burada gerçek rakam, şununla mutlu olacaksan tamam. Hedef bu. Mutlu olacaksan o zaman başla. Mutlu olmayacaksan hiç başlama, çünkü bunun olma ihtimali var. Dolayısıyla iki yöntem var. Ameliyat, bir de ameliyatsız. Şimdi ameliyatta iki işlem yapılıyor. Uzatma için bağ kesimi, kalınlaştırma için yağ enjeksiyonu. Bağ kesim dediğimiz şey şu. Penisin dışarıda görünen kısmından daha uzun arkadaki kısmı var. Tamam, makat bölgemize kadar giden. Onu da üstteki bu hemen idrar kesimimizin altında kemik var biliyorsunuz. O kemiğe bağlayan bir bağ var. O bağı kesiyoruz. Yani olay bu. O bağ kesince penis öne doğru geliyor. Yağ enjeksiyonu ne? Yağ enjeksiyonu da penisin o genişleyen kan dolan yeriyle cilt arasına yağ enjeksiyonu yapıyoruz bu şekilde. Böyle şey oluyor. Şimdi tabii yağ enjeksiyonu çok enteresan. Benim çok tercih etmediğim ve hiç sevmediğim de bir yöntem. Çünkü bazı sıkıntılar var, anlatacağım. Ama şöyle bir şey var, çok önemli. Eğer ameliyata karar verdiyseniz sadece bağ kesimi olabilir. Ama sadece yağ enjeksiyonu olmaz. Çünkü eğer bunu yaparsanız böyle dikdörtgen güdük içeri kaçan bir penis elde ederiz. Bunun bir anlamı yok. Görüntüsü de çok kötü oluyor. Dolayısıyla eğer yağ enjeksiyonu yapılacaksa mutlaka bağ kesimi de beraber yapılması. Genellikle önerimiz beraber yapılması. Ha, bağ kesimi tek başına yapılabilir mi? Yapılabilir. Sıkıntıları var mı? Yağ enjeksiyonunun çok büyük sıkıntısı var. Bakın, vücudumuzun her tarafında cilt altında yağ var ama peniste yok. Buraya yağ enjekte ettiğiniz zaman zaten anormal bir yer. Bazen fibrozis dediğimiz, yani yağlar bir süre sonra fibroz dokuya, yani burada katı öyle elimize gelen noktasal şeylere dönüşebiliyor. Bazen bu tarafta hiçbir şey olmuyor. Bazen bu taraf böyle yamuk yumuk olabiliyor. Ya da penis yamuk yumuk olabiliyor. Topaklaşmalar olabiliyor. Ciddi sorunlar olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu önemli. Bağ kesiminde de hastalar genellikle şeyden çıkar. Bağ kesimi daha masum bir iş tabii. Yağ enjeksiyonuna göre. Bu bağ kestiğiniz zaman penis biraz sertleştiği zaman aşağıya doğru düşebiliyor. Bu görüntü anlamında oluyor. Bir de burada mekanizma sertleşme üzerine değil. Yani sertleşen kısımlar üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı için bir sertlikte bir değişiklik olmuyor. Yani sertliğiniz aynı kalıyor. Dolayısıyla sadece görüntüsel anlamda penis biraz daha önde ve yağ enjeksiyonundan dolayı kalınlaşma oluyor. Ameliyatsız yöntem çok farklı bir yöntem aslında teknik olarak. Burada hedef nokta bağ dokusu ve şey değil. Yani bu cilt altı değil. Burada hedef nokta penisin kendi sertleşen kısımlarını genişletmek. İşte bu amaçla şok dalgası ve PMP yapıyoruz. Bu şok dalgası PMP penise giden kan akımını artırıyor. Yeni kılcal damarlar yapıyor. Dolayısıyla aslında daha çok sertlik daha büyüklük demek. Yani sertlik ne kadar çok olursa enine boyuna o kadar büyüklük olur. Yanlış bir uygulama var. Bizim de öyle yaptığımızı zannediyorlar bazı kişiler. Bunun içinde doktor arkadaşlar da var. PRP'yi kalınlaştırma için kullanılmaz. Yani zannediyorlar ki, işi de bilmiyorlar tabii. PRP'yi cilt altına yapıyoruz, kalınlaşıyor yağ enjeksiyonu gibi. Hiç öyle bir şey yok. PRP'yi penisin direkt içine yapıyoruz. Amaç kalınlaştırmak falan da değil. PRP, yani P-Shot dediğimiz, tek başına kalınlaştırmaya yol açmaz. Bunu herkesin çok ciddi anlamda bilmesi ve bu tuzağa düşmemesi lazım. Şok dalga tedavisi de tek başına kalınlaştırmaz. Ha, şok dalga tedavisi alan hastalarda bilimsel çalışmalarda 3-5 mm kalınlık arttı söylenir ama şok dalgası alan hastalar zaten sertleşme bozukluğu olan hastalar. Otomatikman sertleşme düzelince biraz daha kalınlık gözükebilir. Şok dalgası PRP yapmamızdaki amaç, şurada vacuum extender ve el egzersizi kullandığımız zaman kan akımı bozuklukları olmasın ve sertlik daha iyi olsun diye. Burada 5 kez bunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 defa bunu yapıyoruz. Toplam 6 ay sürüyor tedavi. Ve 6 ay boyunca kişi günde 10 dakika vakum öğrettiğimiz ve bizim kontrol ettiğimiz şekilde. Günde 1-4 saat extender gerici cihazlar var. Bir de 5 dakika el egzersizi yapıyor. Bakın, bunları tek başına kullandığın zaman, yani şöyle bilimsel çalışmalar var. Extender kullanıp sertleşme bozukluğu olan hastalar var. Vakum kullanıp sertleşme bozukluğu olan var. Niye siz penisi geriyorsunuz, çekiyorsunuz, arkadaki kasları gevşetmeye çalışıyorsunuz, bu bağ dokusunu esnetmeye çalışıyorsunuz? Dolayısıyla burada penis içinde damarsal olarak bir hasar olmaması lazım. Şok darbesi ve PVP biraz da onu sağlıyor diyebiliriz. Bir de ben bu yöntemi çok seviyorum. Niye? Kişi ciddi mi değil mi? Çünkü burada kişiye çok büyük yük düşüyor. Yani her gün neredeyse işte vakum 10 dakika, aktif 5-15 dakika çalışmak zorunda. Extender'da takma çıkarma var. Taktıktan sonra normal hayatına devam edebilir ama yine de bunu yapıyor. Kişi ciddiyse bu duruma devam ediyor. Bir de scrotal rep diye bir şey var. Bundan bahsedeyim. Normalde penis gelir, şöyle aşağı doğru yumurtaya bağlanır. Bazen bu yumurtayla penis bağlantısı şöyle olabiliyor. Bakın şöyle. Eğer bu bağlantı penis yarısının üstündeyse, tabii görüntü olarak sertleşse bile böyle bir penis daha şuradan bir bağlantı noktası oluyor. Daha böyle küçükmüş gibi gözüküyor. Böyle bir durumda yarıdan daha fazlaysa bu bağ alınabilir. Buna scrotal rep operasyonu deniyor. Ve çok önemli, ben scrotal rep'i olanlara ne bu ne bunu yapmıyorum. Çünkü scrotal rep'i aldıktan sonra hastaların %90'ı penis büyütme istemiyorlar. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda belirginleşiyor penis. Ha bu penisi bir işlem mi yapıyoruz? Hayır, sadece bağ alıyoruz. Görüntüsü değişiyor. Bu da oldukça önemli. Scrotal rep varsa, zaten scrotal rep varsa vakum extender'ı kullanmak çok zor olduğu için önce bunu halletmeye çalışıyoruz açıkçası. Bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok Burak. Yani unuttuğum bir şey varsa anlatırım tekrar.
Geldim hocam. Şimdi şu sesim geliyor değil mi? Duyuyorsunuz. Şunu ben sormak istiyorum hocam. Öncelikle hastalarınıza ameliyatsız yöntemi deneyip başarılı olmayacak yapıyorsunuz.
Yani hayır. Ameliyatsız yöntem ya ameliyatsız ya ameliyatlı yöntem. İkisinden birisi.
Ha, sıralama gibi bir şey yok. Yani
olması gibi bir şey yok ki yani. Yani uygun şekilde yaparsan oluyor.
Ha tamam. Onu merak etmiştim. Şimdi şu yani, çok
ikisinde oluyor. İkisinde de oluyor. Olmama gibi bir durum yok yani. Ha şunu sorarsan ben ameliyatsız yöntem oldum bir de bağımı keseyim yağ enjeksiyonu yapayım dersen yani o işte artık büyüklük takıntısı vardır. Yani o iş şeye çıkar. Bak yapılan araştırmalarda penis büyütme ameliyatı olan hastaların %70'i mutsuz hala. Büyümüş ama mutsuz. Niye? Çünkü adamın başka sorunları var. Yani erken boşalması var hala. Partnerin hala büyük istediğini sanıyor. Halbuki başka sıkıntıları var. Takıntısı var, özentisi var. Bunlar geçmiyor ki büyütünce.
Doyumsuz. Büyük ihtimalle ondan. Şimdi hocam...
Doyumsuz yani onu söyleyemeyiz ama ya bunlardan biri var. Sen zaten adamın erken boşalması varsa hala çözsen yani şöyle bir şey var. Sana soru sorayım. Penisin 13 santimetre olup mesela 10 dakikada mı boşalmak istersin? 17 santimetre olup 30 saniyede mi? Karar
ver. Tabii ki 13'e 10 yani. Bunu herkes böyle diyecek.
Yani değil mi? Ha bir de şöyle bir şey var. Sen bir Asyalı sorusu sordun ya. Hı-hı. Şimdi senin yani herkes diyor ben penisini büyüteceğim. Ben mesela bu yöntemi daha çok gençlerde daha çok kullanıyorum. Çünkü zararı yok, yan etkisi yok. Olursa dünyada ilk sen olursun diyor. Böyle zaten. Şimdi şöyle adamın hiç cinsel ilişki yaşamamış penisi küçük diye geliyor. Hı-hı. Ya ilişki yaşadın mı? Yok. Peki diyor ki ben diyor tamam yani evlenince ilişki yaşayacağım diyor. Güzel tamam da evlenince senin eşinin vajinal derinliği ne olacak abi? Senin penisini 20 santim yapsak kadının vajinal derinliği 10 santimse ne olacak? Canı yanacak. Sen zevk alamayacaksın. Problem. Yani onun için Asya'da kimsenin sorunu yok. Niye? Adamlarınki de küçük. Kadınlarınki de küçük. Ama sen Asyalı bir kadınla bir zenciyi birlikte getirirsen buna cinsel uyumsuzluk denir. O porno filmlerdeki gibi olmuyor işte.
Büyüktüm yani o genç çocuk onları izliyor o filmlerdekini. Onlara bakıyor işte.
Öyle oluyor yani. Öyle bir şey yok ki. Yani orada kadınla eğitimli belki egzersizden ve vajinal uzunluğunu sağlayabiliyor filan ama yani şimdi hani normal hayatta böyle şeyler yok. Onun için cinsel uyum aynı zamanda fiziksel uyum içinde geçerli. Yani Vatsayalı'nın Kamasutra kitabı yazarı hep bahsediyorum ama yani adam milattan önce 300. yılda bunları yazmış yani. Demiş ki bak kardeşim o cinsel zevk pozisyonları vermemiş. Penisi büyük olanla vajinası daha küçük olan şu pozisyonu yapmalı. Penisi küçük olanla vajinası büyük olan işte bu pozisyonu yapmalı. Böyle daha iyi olur demiş. Adamın tarif ettiği 20 pozisyonun altında bu yatıyor. Yoksa adam bunda daha zevk alırsınız, şunda daha zevk alırsınız dememiş ki. Sonradan uyduran, baksan internette Kamasutra kaç pozisyon var? 500 pozisyon var yani.
Adam normalde şimdi, bir tane öyle mi hocam? Ben de çok fazla var sanıyordum normalde. Yani açık bakmadım.
Yok, yok, ama tarif ettiği kitap üzerinde, orijinal kitabın şeyi var bende, örneği var. 18-19 tane pozisyon var. Bir de bir ayakta bir pozisyon tarif etmiş. Ama bunları tarif ederken sebeplerini söylemiş. Demiş ki kadın vajinası genişse, adamınki küçükse, işte tavşan penis, işte şey geniş vajinaysa demiş, kadın vajinasını daraltırsa daha mutlu olur demiş. Onu çizmiş yani.
Aslında bildiğiniz tıp kitabı gibi hocam. Yani böyle fantazi kitabından ziyade tıp kitabı gibi.
Aşkın kitabı diye geçen bir Hint felsefe kitabıdır. Yani adam orada demiş ki erkek her gün tıraş olmalı, kokmamalı demiş. Bizim bir metroda bütün erkekler kokuyor. Adam milattan önce 300 yıl önce kadınlara nasıl davranılacağını anlatmış. Demiş ki ya kadın öyle paldır küldür davranmayacaksın abi diyecek. Yemek yiyeceksin, elini tutacaksın, güzel sözler söyleyeceksin falan diyor adam yani.
Aslında tam şimdi, günümüz için yazılmış bir kitap resmen.
Şimdi abi ileriye mi gittik, geriye mi gittik o tartışılır Burak. Yani hani bence cinsellik konusunda geriye gidiyoruz gün geçtikçe. İleriye gitmiyoruz yani.
Ki bilgi kaynaklarımız arttı. Sizin gibi doğru insanlardan öğreniyoruz ve siz hep şunu diyorsunuz hocam. Kadınla erkek mutluysa mutluluğunu devam ettirmeli. Az önce onu düşündüm. Yani erkekler mesela partnerin mutsuz olmadığını mı acaba? Şöyle mi düşünün acaba? Şu an 10 üzerinden 7 mutluluğumuz var. Benim penis boyum da diyelim ki 15 santim. Ben bunu 20 yaparsam ya da 18, 10 üzerinden 9 mutluluk olacak. Yani böyle bir doğru orantı yok. Galiba burada yanılıyor erkekler ve ilk defa ben de bunu düşünmemiştim hiç.
Ama eşine sor. Yani şimdi bak şöyle. Eşin eğer mutsuzsa bu durumdan bir sor. Ya hanım sen niye mutsuzsun? Ben vajinaya girince zevk almıyorsun. Kadın söyleyecektir zaten. Penisin biraz daha büyük olsa diyecektir. Mesela kadınlar söyler direkt. Bir sıkıntı yok. Ya da diyecektir ki yani ben vajinal orgazm olamıyorum ki. İlla klitorisimle oynaman lazım diyecektir. Yani dolayısıyla burada hani yani iletişim diyorum ya, iletişim çok önemli. Yani iletişim kurunca zaten sorun çözülüyor. Adam kendi kafasında kuruyor. Eşin diyor zevk almıyorsa demek ki diyor penisin küçük diyor. Neresi küçük? 14 santim. Eşinin zaten maksimum geleceği rakam. Daha nereye gideceksin yani? Buradan içeri girip daha ne gideceksin? Buraya gidiş yok. Yani gidecek yer yok zaten. Yani 20 santim penis olsa buraya sunacak yerin yok.
Dışarıda verir zaten.
Artı makro penislerde şöyle bir sorun var. Kanlanma bozukluğu var. Yani o porno filmlerde gördüğün zenciden hiçbir zaman tam sert halini göremezsin. Çünkü kan anlık olarak o kadar çok kan gidemez. Bayılır adam. Hep yarım sertlik olur. Ya bacanın yarısı kadar gider. Film icabı izleyenlerin hoşuna gider. Ama yani ne kadın doğru düzgün tatmıyor olur ne adam yani.
Hocam yanlış mı hatırlıyorum? Daha önce kandan ziyade kastan bahsettin sertleşme. Kanın da faktörü var ve kasta mı var? Ben orayı yanlış anlamış olabilirim.
Yani şimdi kaslar kasılıyor, kan doluyor ya.
He, tamam.
Penis çok büyük olunca bu sefer çok fazla kan gidince
çok fazla kan gerekiyor. Aslında tam onu diyecek. Aşırı büyük olması da iyi bir şey değil yani bu kadar. Sertleşemeyecek.
Beyin için penis hayati bir organ değildir. Kan gitmese de olur penise. Kalbe kan gitmediği zaman ölüyorsun. Beyne gitmediği zaman karaciğer. O kadar hayati organlar var ki. Yani penise gitmeyince olabilir yani. Hani beyin bunu çok fazla sallamaz. Onun için der ki ben oraya o kadar kan gönderirsem tansiyonum düşüyor. Benim sıkıntı göndermiyorum der olur biter.
Çok mantıklı. Peki hocam şöyle insanlar geliyormuş. Şimdi biz büyütmeden bahsettik ya. Fazla büyük olup küçültme operasyonu isteyenler. Var mı böyle bir operasyon daha doğrusu? Yani işte
bana hiç öyle birisi gelmedi.
Gelmedi. Yani çünkü kadınlarda acıma durumu çok duyuyoruz. Oluyor. Bu acımanın sebeplerinden birisi bu da olabilir illaki düşündüğümüzde.
Ben öyle diyorum ki adam mesela adam 9 santimse kendine göre minyatür birisini buluyorum.
He, yani anladım.
Bunun çözümü o. Adamın çok büyükse kendine göre birisini bulur. Yani kocaman mesela adam 1.90'sa gidip 1.50'lik kızla evlenirse işte kadınla evlenirse soyun. Bu arada bayan diyorum bazen. Kızıyorlar bana. Böyle ağzından
bayan
çıkan
diye kadın diye.
Kadın lazım. Doğru söylüyor. Ama ağız alışkanlığı olmuş. Kötü niyet değil.
Ya niyet önemli hocam. Farkındayım.
Ben mesela, de olamadım. Türk insanı zenci dediği zaman bir şey olmaz yani. Bir ırksal bir durum yok. Bizim öyle bir durumumuz yok. Biz söyleriz. Aynen. İşte hani olmuş bayan kadın hikayesi ama kadın demek lazım.
O bir soruculuğa giriyor fazla zorlayıp yapacağı da. Niyet önemli. Kötü bir niyet denmiyor. Şimdi hocam yorumlardan geleceğim ve soruya geçeceğim. İlk bir yorum vardı. Bunu ben de girecektim. Araya girmek istemedim. Siz bir G noktası dediniz ya hocam. Şimdi ben de yaptığım yayınlarda ve araştırmalarda bilimde henüz G noktası tam olarak ortak nokta değil. Yani var yok diyemiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu G noktası?
Var G noktası var. Çok da görüntülenmiş bir yer. Yani kamerayla falan görüntüleniyor da herkes de olup olmadığı şüpheli.
Ha tamam. Çünkü yani %100 yaptığımızda yok demiştir ama belki herkes de yok demiştir o. Tamam anladım.
Penisin yani vajende incelemelerde hassas olan, para gibi olan G noktasının olduğunu biliyoruz. Ama bu bazı kadınlarda çok belirgin, bazı kadınlarda değil. Hani bazı kadınlar bundan çok zevk alıyor, bazı kadınlar hiçbir şey hissetmiyor. Yani bu hani o manada yoksa G noktası diye yani G noktası adı olmayabilir ama vajenin üst duvarında öyle bir yer var.
Tamam. Şimdi sorulara geçiyorum hocam. Bu arada işte Ali Bey demiş ki Türkiye'de acilen cinsel eğitim ve psikoloji dersleri verilmiş demiş. Katılıyoruz. Çok güzel bir soru var ve çok değişik aslında mantıklı. Hocam cinsel uyumdan bahsettiniz. Devletimizin evlilik için istediği bazı kriterler var. Acaba bu uyumun kontrol edilmesinde mümkün mü acaba Türk toplumda? Biliyorum çok ütopik. Ama bir şey diyeceğim hocam bir düşünün. Yani hükümetimiz devletimiz hep evlenin diyor. Üç çocuk yapın diyor. Yatağımıza karışıyor. İstiyor haklı olarak. Ama evlen demek yetmiyor. Cinsellik önemli bir şey. Böyle bir uyum kontrolü gibi bir şey olsa ütopik olduğunu farkındayım. Ne düşünüyorsunuz?
Ya diyor ki bunu şöyle bir şey var. Tabii bizim kültürel yaşamımız, sosyal ve inançlarımız bir arada yaşayıp belli bir süre bir arada yaşayıp sonra evlenmeye pek müsaade etmiyor. Ama tabii. Mesela Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bazı kültürlerde bu mümkün. Yani kişiler 2-3 sene bir arada yaşıyorlar. Bakıyorlar samimiyet, bağlılık, cinsel uyum bunlar nasıl? Eğer bunlar iyiyse evlenip devam ediyorlar, çocuk yapıyorlar. Zaten
doğru
çocuk yapmaya
değil mi hocam Türkiye'de? Yani tüm şeyleri bir kenara bırakıyorlar.
Evleniyorlar zaten. Ona yakın evleniyorlar.
Tabii tabii.
Bir uyumları var demek. Uyumları yoksa ayrılıyorlar. Yani şimdi bu tartışılır bir şey. Yani buna bir şey diyemem. Ben bunu yapacağım dersen yaparsın. Hani ben yok inanç olarak bunu yapmak doğru değil dersen ona da evet derim. Yani bu kişilere kalmış bir şey diyemeyiz ki. Yani bu çok farklı bir durum. Yani hani cinsel uyum için evlilik de çok mu önemli? Evet çok önemli. Şehvet çok önemli ama penis vajen boyunu ölçmek bir şeyi çözmüyor. Yani sen tamam 13 santimetre buldun güzel ama yani kadın vajinal orgazm gene konuşmadın. Kadın vajinal orgazm olamıyor. İlla klitoral orgazm istiyor. Ne yapacaksın? Gene
ama
konuşuyor.
En azından yani tabii ki penis vajinal değil de bir orana bakılabilir. Az önce dediniz ya minyon bir adamsan minyon bir kadın bul. Yani çok iriysen gidip
ya,
bir minyon.
Zaten abi kültürümüzde de boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna.
Tabii aynen. Bir nevi onu yapmış oluyoruz aslında.
Ona doğru. Dikkat edeceksin. Yani senin boyun, yani penis boyuyla boyunun orantısı yok ama diyelim ki öyle 1.90'lık bir adamla 1.50'lik bir kadının birlikte olunca sıkıntı çıkma ihtimali var. Çıkmama ihtimali de var. Yani tersi de olur. Şimdi 1.90'lık bir kadınla 1.50'lik adamla da sorun çıkabilir. Fiziki sorun. Yani onun içinde boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna derler ya. Yani kültürümüzde var böyle bir şey aslında zaten.
Aynen öyle. Bir soru da şöyle hocam. Şimdi mikropenis hastalık dediniz. Fakat kişinin eşi bu durumdan memnunsa ve gerçekten çok güzel bir uyum içindeyse ya şöyle diyelim hatta yani klitoral orgazmdan memnun ya da yaşadığı hazdan bu cinsel yaşamları yine bu duruma hastalık olarak bakabilir miyiz yani bu duruma? Bir şeyin hastalık olması ne belirliyor? Kadının haz alamaması mı? Yoksa bu bilim dünyasında şöyle mi denmiş? Atıyorum 9 santimetre 6 hastalıktır. Örnek veriyorum.
Yani şimdi tabii onu öyle direkt söylemek doğru değil ama eğer gerçekten hani mesela Türkler için konuşayım 9 santimetrenin altında ise araştırılması gerekebilir. Çünkü şu döngülerden birkaç tanesi arızaya uğradıysa kişinin çocuk sahibi olmasıyla ilgili de sıkıntı olabilir. Sperminle ilgili. Yani olaya sadece penis vajen ilişkisiyle bakmayalım. Adamın testosteron hormonu eksik olabilir. Burada bazı yani saç sakal vesaire çıkmalarda ses kısıtlığında meme büyüklüğünde jinekomasti olabilir. Yani o bir hastalık işte. Yani benim penisim 8 santimetre, diğerlerini ben hallederim diye bir şey yok. Onun tedavisinin olması lazım. Ha yani sınırdadır adam. Yani dediğim gibi mesela 9 santimetre tam sınırda. Yani diğer erkeklik karakterleri normaldir. Sperm üretimi vardır, saçı sakallı bıyığı vardır vesaire. Eşinde de mutludur. Bize ne? Gelmez ki zaten o hasta bize yani. O hastanın 9 santim olduğunu hiç kimse bilmez eşi dışında. Mutluysa zaten yapacak bir şey yok.
Bu pişat işlemi yağ işlemi mi oluyor yoksa farklı şeyler mi? Aslında bunu bir anlatmıştınız ama ya anlamadı ya geç yazdı Ferhat.
Ne oluyor? Pişat,
pişat işlemi. Pişat yok değil mi hocam? İşlemi, yağ işlemi mi oluyor yoksa farklı şeyler mi?
Yağ enjeksiyonu diyor. Bu PRP kişinin kendi kanındaki pıhtılaşma hücrelerini alıp aktive edip tekrar penisin içerisine enjekte ediyoruz. Olay o.
Tamam. Hocam kişi bu arada pardon hocam ses çakıştı buyurun.
Kişinin kendi kanını kullanıyoruz yani.
Kendi kanı. Ya bu Twitter'da falan bir kere benim önüme bile düştü. Bir tane eleman var hocam. Hemşireymiş eskiden. Şimdi gülecekler ve bilecekler. Adam hocam bunu ticarete dökmüş. Penis büyütme. Efendim orada bir kas varmış. Bilmem ne. Böyle kişilere kanmamaları lazım değil mi insanların? Bunu da söyleyelim. Çünkü gerçekten yani, çok fazla para döken var bu adama.
Dartos kasıyla ilgili bir takım söylediler var. Bunun videosunu yapmıştım ben. Dartos kası istemli bir kas değildir. Dartos kasını büyütemezsin. Dartos kası zaten penisle ilgili bir kas da değil. Yumurtayla ilgili bir kas. Testislerle ilgili. Yani onu o şey yaptık yani bilmem ki Burak yani herkes istediğini yapsın ne bileyim. Söylüyoruz abi şimdi krem, yağ, hap yok desen. Şimdi adam bas bas diyor ki hap var penis büyütme yapıyorum. Kaç para? 60 lira. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ben penis büyütme hapı bulsam sana söyleyeyim mesela tek bir tane alacağım. Ya da 10 tane alacağım büyüyeceğim. Atıyorum 10 milyardan aşağı satmam o hapı. Satmam. Peki şöyle bir şey sorayım ticari olarak. Bir hapa kaç paraya verirsin de peşinde düşmezsin? 50-60 lira.
Bu kadar basit.
Bunlar da 50-60 liraya satıyorlar. Nasıl zaten bir kimseye söyleyemiyor. Kime şikayet edecek? Yani ben 50-60 liraya satıyorlar. Zaten bir işe yaramıyor. Zaten onun peşine de düşmüyor. Ticari bir yani artık ne diyeyim sahtekarlık. Yani hani şöyle düşünün. 60 liraya adam penis büyütüyor. Biz burada hani dünyanın işini yapıyoruz. Tamam mı? Adamın vaat ettiği şeyi vaat edemiyoruz yani. Şimdi akıl var mantık var. Yani hani olmaz. Ben bulsam en az 10 milyara satarım. Net söyleyeyim yani.
Güzel. Güzel.
Büyütüyor. Yani isteyen alsın istemeyen almasın yani.
Bana ya şey çok ilginç. Yani o Twitter'daki eleman yani bir de yüzünü falan gösteriyor. Yüz binlerce insan takip etmişti bir ara. Ya ölme benim bile düştü. Evet Hakan 23 santim. Nicki de şu Hakan 23 santim diye bir Nicki var. Değişik bir eleman. Ve insanlar ona kanıyor. Kanmayın arkadaşlar. Daha bilimsel işlere bakalım. Şimdi Şenol Bey demiş ki.
El egzersizi yaptırıyorlar.
Ama o zaman bir tanesi eksik oluyor sizin dediğiniz olay. Bu sefer de belki erken boşalacak.
Çekme eylemi yapılıyor ama tabii çekme eyleminde sıkıntılı olabilir. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bir adam el egzersizi yapar. Peki tamam penis büyüyebilir. Bir sıkıntı çıkmaz. Ama bunu 100 kişi yapar. 99'unda problem olur.
Evet aynen.
Aynı extended için de geçerli. Yani burada biz bu işlemleri yaparken sıfır sıkıntıyla gitmek istiyoruz. Yani problem o. Yani çünkü ben bu işlemi yaptığım zaman hastada bir problem olursa ben bunu sahiplenebilmem lazım. Şimdi diğer konularda yani bu iş bir şeyi anlatıp bir şey olduğu zaman bilmem doktora git olunca olmuyor işte. Yani hani işin şeyi kaçmıyor. Yani iş bilimsellikten uzaklaşıyor ayrı mesele ama mantıktan da uzaklaşıyor yani. Yani biraz insanlar mantıklı olacak abi 50 liraya hap satılmaz. Yani el egzersiziyle böyle bir hani hiç sıfır komplikasyonsuz bir şey olmaz. Dolayısıyla ha normalde 13 santim ise büyütmeye de gerek yok tıbbi olarak. Yani aslında her şeyden önce şu sorunlar var. Yani ben bugün bizi izleyenlerden ya da videoyu bu canlı yayını izleyecekler sonradan şunları sorgulasınlar kendilerinde. Bunlardan biri varsa hiç başlamasınlar. Çünkü bu büyütme bunları geçmeyecek, kapatmayacak. Yani hani güneş balçıkta sıvanmaz hikayesi var ya, sıvanmayacak yani. Anlık mutlu olacaksın sonra ne diyorum %70 mutsuz insanlar. Yani özellikle ameliyat olanlar %70. Ameliyatın etkilerinden dolayı değil. Ameliyatın yan etkilerinden komplikasyonları. Adam yani o 12 santim 17 10 10 10 14 15 olmuş. 20 olsun istiyor. 20 olunca 25 isteyecek. Orada başka bir sıkıntı.
Bir şey geldi aklıma hocam. Abi görüntü dondu. Şöyle bir ihtimal de oluyor mudur ya da var mıdır? Şimdi kadınların vajinal genişliği de onu da konuşuyoruz. Mesela günümüzde dildo çok kolay ulaşılabilen bir şey oldu. Bazı kadınlar da kullanıyor. Dildoların boyu da herhalde büyük genelde. Küçük ben ne bileyim hiç denk gelmedi gördüğüm şeylerden azından. Küçüğü acaba kadınlar küçüğü de vardır ama siz hep gerçeklikten bahsediyorsunuz ya hocam. Gerçeğe uygun olmalı. Mesela buradan kadınlar da bizi izliyor. Böyle bir şey kullanıyorlarsa gidip mesela 18-20 santim kullanmanın mantığı var mı? Onun yerine daha gerçek şey mi olmalı? Çünkü ileride belki partnerin 13 santim olacak penisi ve yetmeyecek ona. Belki ona tam orada.
Mastürbasyon anlatırken anlatmıştım hatırlarsan. Aşırı titreşen, aşırı büyük.
Evet evet ondan dolayı dedim.
Aletleri devam. Ya fantezi amaçlı yapılabilir. Yani bir tane o bir tane 12-13 santim bir penisin olur. Bir de 20 santim olur. Senede birkaç tane 20 santim kullanırsın. Ama fantezi olur bu. Bunu devamlı yaparsan o zaman problem.
Ha, onu düşünüyorum.
Problem de değil. O zaman hayatını geçirecek, beraber olmak için, evlenmek için 20 santim uzunluğunda bir penis ararsın. Yani bu da bir problem de değil yani. Ama onu ararsın, onu bulmak zorunda kalırsın. Yani kendine göre uygun birisini bulmak zorunda kalırsın. E o da problem yani hani biraz sıkıntı olabilir.
Bu soruyu geçebilirsin aslında bahsettik ama Şenol Bey çok güzel sorular sordu. Bir iki tane ondan dolayı tutuyorum. Hocam penis sertleşmesi kan basıncından kaynaklı diye biliniyor halk arasında. Bu operasyon sırasında sertleşmeyi sağlayan damarların genişletilmesi olabiliyor mu? Peki kalınlığı artırmış demiş.
Yok. Yani şurada yok. Burada var işte. Burada sertleşmeyi arttırmaya çalışıyoruz kan akımını arttırarak ama ameliyatta yok. Bağ kesiminde yok. Ya ben bunu şuna benzetiyorum şu ikisinin arasındaki farkı. Şimdi spor yani mesela öne doğru eğiliyorsun avuçların değiyorsun ya. Değemiyorsun diyelim. İki yöntem var. Aşil tendonların kesilir. Bellerin kesilir. Lap diye değersin. Bir de spor yapar çalışırsın değersin. Ne oldu? Birisinde bağlarını kestik birisinde bağları esnedi. Aradaki fark bu.
Tamamdır. Şöyle son sorularımı topluyorum hocam. Yaklaşık 44 dakika oldu. Evet. Güzel bir yorum bu. Teşekkür ediyoruz. Sorulara bakıyorum. Gürcistan'dan sizinle iletişim kurmak istiyorum. Nihat İbadov diye birisi yazmış hocam. Gerçekçi duruyor. Sanırım internet sitenizden randevu alınabiliyor diye biliyorum. Ben Google'lamıştım sizi.
İnternet sitemizden randevu alınmıyor da Gmail'den yazabilir.
Verin hocam adresinizi.
dbelkaratas@gmail.com.
Gürcistan'a da selam olsun. Bizi oradan da izleyenler var. Büyük ihtimal Azerbaycan'dan da var şu anda. Tamam ya. Geliyor. Buradan mail atabilirsin hocaya.
Ya buradan bana yani zaten internette Belkaratas yazsa 50 tane iletişim formu var.
dbelkaratas@gmail.com. Tamamdır hocam. Şenol hocam o ikinci soruyu sormayacağım. Onu çok konuştuk. Konumuz şey. Tamam hocam bugün gelenler penis büyüklüğüyle ilgili gelen sorularımız bunlar. Şöyle seçiyorum işlerinden de. Peki şunu soracağım. Şimdi tedavi süreci ne kadar uzun sürüyor hocam? Mesela ameliyatları konuştuk. Ameliyat oluyor ve hasta kendine geliyor mu yoksa belli bir süre beklemesi gerekiyor mu mesela?
6-8 hafta ilişkiye giremiyor hasta.
Kaç hafta hocam?
6-8 hafta.
6-8 hafta tamamdır. Diğer yöntem zaten 6 hafta mı demiştik sürüyor?
Yok o 6 ay sürüyor ama orada bir cinsel kısıtlama yok. Orada bir şey yok yani.
Ben şunu burada merak ettim.
Orada sadece işler yapıldığı gün, şok dalgası PNP yapıldığı gün, ayda bir defa yapıyoruz. O gün ilişkiye girmeyebilir, ondan sonra hayatına devam eder.
Benim takıldığım nokta şuydu hocam bu ameliyat kısmında. Ya ben böyle bir hastalığım olsa ameliyatı seçmem mantıken. Sonuçta bir cerrahi operasyon. Hani niye insanlar ameliyat seçiyor ya da siz öneriyorsunuz, mecbur kalıyorsunuz? Orayı çözemedim açıkçası.
Uğraşamıyorlar.
Yani ha tamam tamam.
O iş değil 6 ay boyunca alet kullanmak problemli.
Tamam.
Her gün bunu yapamıyor. Yani eşinden gizli yapmaya çalışanlar var. Yani kimse duymasını isteyen var. Şimdi adam yani günde 3 saat 4 saat bir alet bağlamak penisine zulüm geliyor olabilir.
Güzel bir soru var. Güzel bir soru. Hocam bu penis boyutu ölçümü nasıl oluyor? Yani en nasıl anlatayım? Dibinden mi ölçülüyor? Bastırıyorsunuz.
Aşağıda bu mesanenin altında bir kemik var ya. O kemikten önden ölçülmez. Yani penisi şöyle duruyor diyelim. Hı. Göbek bu tarafta. Orada bir kemik var. Kemiğe cetveli koyuyorsun. Penisini çekiyorsun. Ya bir kişinin tek başına ölçmesi zor. Çekiyorsun ve ölçüyorsun.
Hocam bir kişinin birinin yardımıyla ölçmesi de çok kolay değil. Abi bir ölçüle misin diyemez yani.
Biz bazen 3 kişi ölçüyoruz.
Tamam o zaman. Yani çünkü ölçümler hatalı diye ben de duymuştum. Öyle insanlar kendi ölçmeye çalışıyor.
Şuradan bak. Yani alttan yumurtayla bağlantı yerinden ölçüyor.
Tamam ve o zaman birçok insanın o düşünden daha büyük yani.
Aslında. Yani daha büyük olabilir ama bir de şey sertken ölçüyorlar. Yani şimdi şöyle sen nasıl sert göreceksin? Mastürbasyon yaparken mutlaka ya da bunun için sertleşeceksin. Cetveli alacak koca sertlik azalır. Haz yok. Yani sertlik azalınca otomatikman bir de yanlış ölçüyorsan geliyorlar. Hocam diyor benim penisim 8 santimetre. Diyorum ki değildir yavrum. Bak hocam 8 santimetre. Adam kıllı mıllı çocuğu olmuş. 8 santim diyor. Yok değildir diyorum. Ölçüyoruz 13 santim çıkıyor.
Aha evet. O yüzden ama kendi kendinize ölçümü inanmayın.
Sertken ölçmüş. Doğru gün sertleşmemiş. Buradan ölçmüş. Cetveli tam koyamamış tek başına. Yani diyorum 13 santim. Gerçekten
ölçmüş. Orkun diyor hocam kimden isteyeceğiz ölçtüğü demiş. Doktora gideceksiniz. Orası işin esprisi tabii ki yani. Ya da ne bileyim varsa samimi arkadaşlar bu işi
yani
bilen.
Ölçülür yani. Yine çok becerikli olan çekip yani ayaktayken çekip cetveli koyup az çok bir şeyler çıkabilir yani.
Tamamdır. Bu Nihat Bey ilginç şeyler yazıyor hocam. İşte Gürcistan'da doktor bulamadım ben de diyor. İşte yaşım 20 var demiş. 10 santimetre herhalde şey küçük penis sorunu var. Yani bu nasıl doktor bulamadın Gürcistan'da ben onu çözemedim. Yani iyi doktor mu bulamadın, doktor mu yok mu?
Bu işleri yapan kişiler yoktur yani.
Spesifik bir konu mu hocam? Türkiye'de nasıl durum? Yani çok var mı uğraşan bu işlerle?
Yani vardır tabii. Niye olmasın?
Ama güzel bir alan biliyor musunuz? Yani ben tıp fakültesi okuyan, izleyen arkadaşlar varsa bu bölümü kesinlikle tavsiye ederim. Güzel bir alan bence. Siz Akdeniz Tıp mezunuymuşsunuz onu da gördüm.
Penis büyütme diye bir uzmanlık alanı yok.
Hayır. Yok. Hayır hocam sizin uzmanlık alanınızdan bahsediyorum. Mesela geçen hafta aradığımızda mesela yayın niye yapamadık onu söyleyelim. Ameliyattaydı hocamız. Önemli bir ameliyatı vardı. Ya bilmiyorum güzel şey yani özel bir bölge. Ben şey gibi bakıyorum bir beyin cerrahı gibi bir bölgenin uzmanı oluyorsun. Bir organın ya da bölgenin uzmanı oluyorsun. Bizim Antalya'da annemin İşte doktor da vardı Adem Hoca. O da ürologtu işte falan. Bayağı konuşuyorduk. Bence güzel bir bölüm. Bilmiyorum. Akdeniz Tıp mezunusunuz. Onu da gördüm. Tavsiye ediyor musunuz bu bölümü? Öyle diyeyim ya tıp okuyanlara. Üroloji üzerinden mi devam ediyor? Bilmiyorum ama.
Doğru. Şeyde. Yani o da tıp fakültesine girdikten sonra bakacaklar. Herkes her şeyi yapamaz yani.
Puanı yüksek mi hocam ürolojinin?
Valla eskiden cerrahi bölümlerin puanları yüksekti. Şimdi düştü. Kimse cerrah olmak istemiyor. Amerika'daki gibi. Mesela Amerika'da Amerikalı cerrah yok.
Nasıl
bütün
yani?
Cerrahlar ya Hintlidir ya Çintlidir. Çinlidir. Pakistanlıdır.
Risk mi almamak için kolay
olmuyor. Ava açıyorlar. Dayak yiyorsun abi. Ha, dayak yiyorsun. Ava açıyorlar. Hastaya ameliyat ediyorsun. Hasta ölünce dava sanki hani bizi öldürmüşüz, bizi yapmışız gibi. Ya biliyorsun Türkiye'de her konuda şiddet var. Sadece doktora şiddet
var. Var. Çok
kadına da şiddet var. Çocuğa da şiddet var.
Maalesef.
Doktora da şiddet var. Ya yani genel bir sorun bu. Sadece yani doktorlara özel bir şey değil ama adam şimdi niye stres alsın? Yani ne olur işte 3-5 lira fazla kazanacağım diye niye stres alsın ki? Herkes işte daha işte mesela dermatolog oluyor, göz doktoru oluyor, ameliyat yapmıyor işte. Ameliyatsız branşlara doğru işler kayıyor. Hani yeni gençlik biraz daha biliyorsun sorumluluk alma yükünden şey ama yani gelecekte cerrah bulmak çok zorlaşacak yani.
Ben umarım robotlar yardımımıza gelir diyorum o zamana kadar. Sünnet sorusunu sormayacağım. Çünkü daha önce konuşurken tam konuda ya şey soruyorlar çok fazla. Sünnet hazı düşürüyor mu artırıyor mu diye de yani çok polemiğe girebiliyor diye isterseniz cevap verelim bitirelim ondan sonra hocam.
sünnetin yani hazzı artıp düşürdüğüne dair bir veri yok. Bilimsel veri yok. Sünnet olanlarda erken boşalır diye bir şey var. O da yalan. Sünnet olanlarda geç boşalır diye bir şey var. O da doğru değil. Yani sünnet olup erken boşalan yüzlerce hastayı tedavi ettik. Hiçbir sorun yok. Onlar sünnet olduğu için değil, davranış bozukluğu olduğu için erken boşalıyorlar. Yani sen banyoya girip 10 yıl boyunca eline sabun bile almadan pornofilm izleyerek 10 saniyede boşalırsan, sonra evlendiğin zaman eşinle birlikteyken benim penisim çok hassas 5 saniyede boşalıyorum dersen, bunu da sünnete bağlarsan ayıp olur. Önce yaptığını bileceksin yani.
Bu Nihal Bey bir soru daha sordu Gürcistan'dan. Bu şok dalga tedavisi 20 yaş üstü kişilerde de yararlı oluyor mu diye. Bir yaş kriterimiz var mı hocam şok dalgada?
Ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemi 20 yaş üzeri uygulanır. Şok dalga tedavisi her yaşta yapılabilir. Ama yani 10 yaşında bir çocuğa niye yapacaksın ki? Yani ne ihtiyacı var? Hani büyütme olmayacağı için zaten şok dalgası da yapılmaz.
Hocamız sünneti tavsiye etmişti, öyle hatırlıyorum değil mi hocam? Yani tıp yönden iyi mi demiş?
Tıp yani şu anda Dünya Sağlık Örgütü,
diğer örgütler,
Üroloji Derneği, işte odur budur, herkes sünneti öneriyor. Yani hani şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor Burak. Yani insanın başına bir şey geliyor. Mesela sünnetle ilgili bir hata oluyor. İşte kesiyorlar, şöyle yapıyorlar, insanı şöyle yapıyorlar. Ya o senin başına gelmiş bir şey. Yani bu ülkenin neredeyse tamamı sünnet oluyor. Tamam mı? Hiç kimse de doğru düzgün bir şey yok ama senin başına gelmiş. Yani onu annenle babanla konuşacaksın. Yanlış kişiye, yanlış zamanda, yanlış yerde sünnet yaptırmışlar.
Bunu genellemenin mantığı yok.
Hatalı, çünkü ameliyat böyle. Şimdi böbrek taşında da ameliyatla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Böbrek taşında kötü mü diyeceğiz yani?
Aynen öyle.
Herkesin başına aynı şey gelmiyor ki.
Hocam bu egzersizlerin detaylı açıklaması yanlış hatırlamıyorsam kanalda var mıydı yoksa
hangi nasıl egzersiz?
Bu sağ tarafta egzersiz şeyleri verdi ki hocam.
Vakum, extender, el egzersiz. Ya detaylı bir şey yok. Biz zaten hastalara bunları, aletleri kendimiz veriyoruz ve öğretiyoruz nasıl kullanacağını.
Bu ilk ikisi alet değil mi hocam? İlk ikisi alet. Gözümde canlandıramıyorum. Bir vakumu biliyorum da diğerini bilmiyorum nasıl bir şey. Gözümde canlandıramıyorum.
Şey gibi penisi tutup çekiyorsun, oturtuyorsun. Penis orada gergin halde duruyor bir saat.
Ha, tamam. Tamamdır. Abi aynı soruları sormayın. Tamam, bunları geçiyorum. Türkler neden genelde erken boşalır? Kaç tane Türk'ü tanıyorsun veya böyle bir şey? Yani bunlar genel yargılar arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel
erken yayın. Dünyanın en büyük sorunu bu. Türklerin sorunu değil.
Dünyada sorun. Siz de demiştiniz zaten önceki yayında. Güzel bir yayın oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine aydınlandık hocam. Önemli bir konuydu. Geçen haftan da telafisini yapmış olduk. İzleyeceğimizden bilgi de vermiş olduk. Sebebi oluyor illaki. Ben çok teşekkür ederim hocam size katıldığınız için. Haftaya ne konuşacaktık hocam? Listede ne vardı, hatırlıyor musunuz?
Haftaya kısırlı konuşacağız. İnfertilite kısırlı. Ve bu kısırlı anlatırken bir de şeyi anlatacağım. Bu testosteron hormonu hikayesi var ya. Yani testosteron hormonu arttırıyor, sporcular falan neler yapıyor.
Çok iyi.
Yaptığı yanlışlardan da bahsedeceğiz. Biraz hani bölümü ikiye böleceğiz. İşte sperm nasıl yapılıyor? Ondan sonra spermin hareketliliği nasıl arttırılır vesaire filan derken bir de şeyden bahsedeceğiz. Testosteron hormonu arttıranların nasıl yanlış yaptığından bahsedeceğim. O bazen bilinçsizce testosteron hormonu kullanılıyor. Bunlardan bahsedeceğim.
Çok güzel konu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Size kalp gönderiyoruz buradan. Sevgili kalın. Hoşça kalın hocam. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.